10. kaset 2. yüz, sayfa 274. İstiklal Mahkemesi bundan sonra Ankara'ya döndü ve 1 Ağustos'ta yeni bir tutuklular grubunun yargılanmasına başladı. 26 Ağustos'ta birçok sanık hakkında idam hükmü verildi ve aynı gün infaz edildi. Takrir-i Sükun Kanunu, Mustafa Kemal'e sadece doğudaki asilerle değil, Ankara, İstanbul ve diğer yerlerdeki siyasi hasımlarıyla da uğraşmak için kanuni yetki vermişti. Kürt ayaklanmasından sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı ve muhalif basın üzerine sıkı bir denetim kondu. İzmir suikasti, onun liderleri kadar diğer muhalif simalarında icabına bakmak fırsatını verdi. 69 dipnot. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası liderlerinin Kürt ayaklanmasına ya da İzmir suikastine herhangi bir şekilde katılmış olup olmadıkları Türkiye'de hala bir tartışma konusudur. Örneğin bakınız Karpat, sayfa 47, No 47. İzmir ve Ankara'da İstiklal Mahkemeleri soruşturmalarını çok geçmeden suikastin ve suikastçilerin çok ötesine genişlettiler ve hukuk kurallarına ve usullerine fazla aldırış etmeksizin gerçekte Mustafa Kemal'in bütün ileri gelen siyasal muhaliflerine karşı kovuşturmaya giriştiler. Bazıları beraat etti, hepsi de yasaklanan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilişkili olan 4 general Kazım Karabekir, Refet, Ali Fuat ve Cafer Tayyar Paşalar mahkum edilemeyecek kadar saygı görüyorlardı. Serbest bırakılmaları ordunun ve pek çok sivilin büyük ve meş'um sevincine vesile oldu. Diğer mahkumlar daha az talihliydi. İdam edilenler arasında Cavit Bey gibi genç Türk hareketinden arta kalan ileri gelenler ve hatta Albay Arif gibi bağımsızlık savaşı sırasında Gazi'nin yakın arkadaşları vardı. Baş tertipçi olarak nitelenen ve tertip ortaya çıkarılmadan önce Avrupa'ya gitmiş olan Rauf Bey, gıyaben 10 yıllık sürgün cezasına çarptırıldı. 1927'ye gelindiği zaman rejime karşı bütün muhalefet, askeri, dini veya siyasi susturulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Meclisi'nin 3. dönemi için 1927 Ağustos ve Eylül'ünde yapılan seçimlerde buna katılacak yalnız bir parti Cumhuriyet Halk Fırkası kalmıştı. Bu seçimden sonradır ki Mustafa Kemal 15 Ekim'den 20 Ekim'e kadar Halk Partisi kurultayına ünlü nutkunu okudu. Okunması 36 saat süren nutuk, Gazi'nin 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı andan itibaren eylemlerinin anlatımını ve kanıtlanmasını kapsar. Bu nutuk hala Kemalist devrimin klasik açıklamasıdır. Laikleşme, Latin yazısının kabulü, 70 dipnot. Ayrıca aşağıda sayfa 420 ve devamına bakınız. Meclisin yeni toplantısı, olağan olarak Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi ve İsmet Paşa'nın yeniden başbakanlığa atanmasıyla başladı. Bununla beraber Türk devletine ve halkına daha laik, daha milli, daha modern ve daha az İslami bir karakter vermek amacıyla yeni tasarılar hazırlanıyordu. İlk adım zaten tamamlanmış bulunan değişikliklerin resmen onaylanmasından fazla bir şey değildi. 1924 Anayasası'nın ikinci maddesi, Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır sözleriyle başlıyordu. 1876'daki ilk Osmanlı Kanuni Esasisi'nden beri uygun değişikliklerle muhafaza edilmiş bir formül. 5 Nisan 1928'de Halk Partisi bu hükmün anayasadan çıkarılmasına karar verdi ve 5 gün sonra 10 Nisan'da meclis bu yolda bir kanun kabul etti. Aynı zamanda dini deyimleri ve atıfları kaldırmak üzere 3 hüküm daha değiştirildi. İslamlığın devletten ayrılması tamamlanmış ve Türkiye şimdi hukuken ve anayasal olarak anayasasında, kanunlarında ve emellerinde laik ve modern, laik bir devlet olmuştu. Fakat onu doğuya bağlayan ve batılı uluslar topluluğundan ayrı tutan güçlü ve evrensel bir sembol Arap yazısı kalmıştı. Hilafetin ve şeriatın ardından unutulmaya bırakılacak olan Müslüman özdeşliğinin bu son belirtisiydi. Yazı reformu yeni bir konu değildi. Arap yazısının ıslahı için sonuçta fazla bir şey çıkmamakla beraber Tanzimat zamanından beri teklifler olmuştu. Daha köklü bir fikir olarak Arap harflerinin tamamen terki ve yerine Latin alfabesinin konulması Türkiye'de 1923 ve 24'te öne sürülüp tartışılmış fakat kesinlikle reddedilmişti. Fakat 1927'ye kadar durum değişmişti. Kemalist rejim şimdi iyice duruma hakimdi ve gerçek diktatörlük yetkilerine sahipti. Bir dizi ezici darbelerle dini muhalefet sindirilmiş ve umudu kırılmıştı. Önemlice bir yeni etken de Türkiye Cumhuriyeti hükümetine hem örnek hem de cesaret verecek olan Sovyet makamlarının SCSB'deki Türk dilleri olan Arap harfleri yerine Latin alfabesini kabul etmeye karar vermeleriydi. Daha 1926 Mart'ında Sovyet kararından hemen sonra Milli Eğitim Bakanı Necati, Latin yazısını kabul etmenin siyasal öneminden söz etmişti. 1927 yılı boyunca hazırlıklar ilerledi. Fakat 1928 Ocağı'nda başlangıç baraj ateşinin ilk tanzim atışları başlayıncaya kadar alenen hiçbir şey işitilmedi. 8 Ocak günü şeriatın kaldırılmasında büyük bir rol oynamış olan Adalet Bakanı Mahmut Esat, Latin yazısının meziyetlerini öven bir konuşma yaptı. 2 hafta kadar sonra Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi daha da ileri gitti. Latin harflerinin kabulü bizim için bir zarurettir. Eski edebiyat çürümeye mahkumdur dedi. 71 dipnot, Jacques Kalender, 21 Ocak 1928. 24 Mayıs'ta ilk yasama adımı, Türkiye'nin diğer Müslüman ülkelerle birlikte kullanmış olduğu Arap rakamları yerine uluslararası rakamların bir kanunla kabulü atıldı. 26 Haziran'da Latin harflerinin kabulü imkanını ve tarzını incelemek ödeviyle İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda özel bir komisyon toplandı. Yaz boyunca İstanbul'da olan Mustafa Kemal tartışmaları yönetti ve şüphesiz komisyonun işini çabuk ve becerikli bir şekilde yürütmesinde etkili oldu. 6 hafta içinde yeni alfabe tamamlanmıştı ve Mustafa Kemal bunu millete sunmaya hazırdı. 9 Ağustos 1928'de bir zamanlar Gazi, şimdi Cumhurbaşkanı, yeni bir rolde baş öğretmenlikte göründü. Cumhuriyet Halk Partisi o gece Sarayburnu Parkı'nda bir şenlik yapıyordu ve birçok ileri gelen simalar oradaydı. Saat 11'e doğru Cumhurbaşkanı da geldi ve bir süre sonra onlara bir konuşma yapmak üzere ayağa kalktı. Arkadaşlar, bizim ahenktar zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulunduran, anlaşılmayan ve anlamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak ve bu lüzumu anlamak mecburiyetindeyiz. Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Her vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanperverlik ve milliyetperverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki bir milletin, bir heyet-i içtimaiyenin %10'u, 20'si okuma yazma bilir, %80'i, 90'ı bilmezse bu ayıptır. Bu hata bizde değildir. Türk'ün seciyesini anlamayarak kafasını bir takım zincirlerle saranlarladır. Artık mazinin hatalarını kökünden temizlemek zamanındayız. Hataları tahsih edeceğiz. Bu hataların tahsih olunmasında bütün vatandaşların faaliyetini isterim. Milletimiz yazısıyla, kafasıyla bütün alemi medeniyetin yanında olduğunu gösterecektir. 72 dipnot. Milli Eğitim Söylev 1-32-33, Söylev 2-254-55, History, sayfa 248-249'da değişik ifadeler. Bu seferberlik çağrısından sonra Gazi, ülke içinde gezilere çıktı. Köy meydanlarında, sınıflarda, belediye dairelerinde ve kahvehanelerde halka ders verdi ve halkı sınavdan geçirdi. Başbakan ve diğer ileri gelenler onun örneğini izlediler ve kısa zamanda bütün Türkiye, halka yeni yazıyı okuyup yazmayı öğreten, kara tahta ve sehpalarla donatılmış bütün aydınlarıyla bir ders odasına döndü. Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1928'de yeni toplantı döneminin ilk günü yeni alfabeyi bir altın levha üzerinde Mustafa Kemal'e sunmaya karar verdi. 3 Kasım'da yeni Türkçe yazıyı yerleştiren ve yılın sonundan sonra Türk dili için alenen Arap harflerinin kullanılmasını yasaklayan bir kanun kabul etti. Birkaç gün sonra memurların yeni yazıda okuryazarlığını yoklamak üzere sınavlar yapıldı. Ve 11 Kasım'da bir Bakanlar Kurulu kararı Millet Mektebi'nin nizamnamesini düzenledi. 3. ve 4. maddeleri şöyle diyordu. Erkek ve kadın her Türk vatandaşı bu teşkilatın azasıdır. Millet Mektebi'nin baş muallimi Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri'dir. 73 dipnot. Jacques, kalender, 11 Kasım 1928. Harf devrimini açıklamak ve haklı göstermek için çeşitli kanıtlar öne sürülmüştür. Arap harfleri Türk dilinin seslerini deyimleştirmeye elverişli değildi. Öğrenimi güç, basımı zahmetliydi. Ve bundan dolayı eğitim ve kültürün yayılmasına engel teşkil ediyordu. Bu ithamlar yersiz değildir ve açık, sade ve fonetik yeni yazının okuryazarlıkta büyük bir artışa ve yayınların geniş yayılışına yol açtığı şüphesizdir. Fakat değişimin asıl amacı pratik ve pedagojik nedenlerden çok toplumsal ve kültürel nedenlere dayanıyordu. Ve Mustafa Kemal halkını onu kabule zorlarken geleceğe bir kapı açıp geçmişe bir kapı kapıyordu. Geçmişle ve doğuyla ilişiğin kesin olarak kesilmesi, Türkiye'nin nihai olarak modern batı uygarlığı için alınması için şimdi yola çıktı. Bu arzu, kendi içinde taşıdığı tehlikeyle birlikte seçkin Türk yazarı Halide Edip Adıvar tarafından iyi deyimlendirilmiştir. Garp medeniyetini bir bütün olarak idrak edebiliriz. Demek ki Garp medeniyetine tam olarak ne İngiliz, ne Fransız, ne İtalyan diye bir marka koyabiliriz. Yani bu medeniyete geç olarak iltihak eden bir millet de bunların sadece muhakkıbı değil, Garp medeniyetinin bir parçasıdır. Bir örneklik ve topyekün taklit Garp medeniyetinin ruhunun tamamen zıddı olmak gerektir. Bu noktayı bilhassa bu medeniyete geç iltihak etmişler durup düşünmelidirler. 74 dipnot. Halide Edip Adıvar. Türkiye'de Şark, Garp ve Amerikan tesirleri. 1946, sayfa 11. Demokrasi denemesi. Olağanüstü yetkiler veren Takrir-i Sükun Kanunu 1927'de 2 yıllık bir süre için daha uzatıldı. 4 Mart 1929'da yürürlükten kalkmasına müsaade edildi ve hükümet onun uzatılmayacağını bildirdi. Önce idari kontrolün bu gevşemesine karşı bir hareket görülmedi. Sonra Aralık 1929'da Yarın adlı yeni bir gazete çıkmaya başladı ve eleştirileriyle hükümetin dikkatini çekti. 1924'te olduğu gibi saldırı Mustafa Kemal'e karşı değil, Başbakan İsmet'e ve özellikle onun iktisadi politikasına karşıydı. Nisan'da gazete bir günlüğüne kapatıldı ve 17 Mayıs'ta başyazar Arif Oruç, tahrik edici makaleler yazmak suçuyla bir ay hapse mahkum oldu. Oruç çok geçmeden eski işine döndü. Hükümete ve ferden devlet memurlarına karşı eleştirilerine devam etti. 75 dipnot. Jacques, kalender ve Om, ilgili tarihler arasında. Bu ılımlı tepki, ikinci bir hoş görülen muhalefet denemesini haber veriyordu. İlk ima, Yalova'da bir baloda yeni bir partinin kurulmak üzere olduğunu söyleyen bizzat Mustafa Kemal'den geldi. Paris elçiliğinden Türkiye'ye dönmüş olan Fethi Bey, 9 Ağustos 1930'da Mustafa Kemal'e hükümetin mali ve iktisadi politikalarındaki başarısızlığından, mecliste serbest eleştirinin yokluğundan ve bunun sonucu olarak kabinenin sorumsuzluğundan yakınan bir mektup yazdı. İhtiyaç duyulan şeyin bir muhalefet olduğunu söylüyor ve buna dayanarak yeni bir parti kurma teklifi hakkında Cumhurbaşkanı'nın görüşlerini rica ediyordu. Mustafa Kemal, hürriyet ve tartışmaya inancını tekrar teyit ederek ve Fethi Bey'in laik cumhuriyetin temel ilkelerini kabul etmesine memnuniyetini belirterek cevap verdi. Mektup ve cevap tamamen yayınlandı ve 12 Ağustos'ta Fethi Bey, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın tüzüğünü Cemiyetler Kanunu uyarınca tescil edilmesi istemiyle İstanbul Vali Vekiline verdi. Program daha fazla hürriyet, daha az vergi, daha iyi ve daha az hükümet ilkelerini içine alıyordu. 76 dipnot, Tuna'ya, partiler, sayfa 622 ve devamı. Ahmet Ağaoğlu, Serbest Fırka Hatıraları, İstanbul Tarihsiz. Süreyya İlmen, Zavallı Serbest Fırka, 1951, Frey, Allied. 1965, sayfa 335-343. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kısa ve mutsuz ömrü, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde karanlık bir olay olarak durmaktadır ve birçok farklı açıklamalara yol açmıştır. Bazıları Mustafa Kemal'in çok partili bir demokrasiyi Türkiye'de kurmayı gerçekten istediğine, yalnız gerici hareket bunun erken olduğunu gösterince teşebbüsten vazgeçtiğine inanır. Diğerleri, onun iktisadi bunalım sırasında gerginliği yatıştırmak için uslu, idare edilebilir bir muhalefet kurmak amacında olduğunu, bu muhalefet şirazeden çıkıyor görününce de ona ezdiğini söylemişlerdir. Diğer bazıları da olayı Mustafa Kemal ile İsmet arasında bir fikir ayrılığı olarak yorumlamış, birincisinin İsmet'e ve Halk Partisi'ne bir karşı ağırlık aradığını, ikincisinin de bu denemenin tehlikeli olduğunda nihayet Mustafa Kemal'i ikna ettiğini ileri sürmüşlerdir. Şüphesiz Mustafa Kemal'in izniyle kurulan ve onun yakın gözetimi altında çalışan Serbest Cumhuriyet Fırkası, 1924'ün terakkiperver fırkasından çok daha az bağımsızdı ve hatta iktidardaki partiye karşı daha az ciddi bir alternatif olarak görülüyordu. 77 dipnot, İBİT. Konunun gerçek yanı ne olursa olsun, çok geçmeden bu denemenin hem erken hem de tehlikeli olduğu açık hale geldi. Fethi Bey ve İsmet Paşa birbirlerine karşı gayet nazik ve dostça ilişkilerini korumaya itina gösterdiler. Fakat izinli bir muhalefetin ortaya çıkması birçok farklı çevrelerde birikmiş nefretlerin ve kızgınlıkların patlamasını tahrik etti. Fethi Bey'in konuşmalarını ayaklanmalar ve karışıklıklar izledi. Doğu illerinde de uğursuz kaynaşmalar vardı. Sonunda Kasım'da Gazi'nin sadık muhalefeti dağıtıldı. 15 Kasım'da Fethi Bey, mecliste hükümeti seçim yolsuzluklarıyla itham etti ve kısa bir süre sonra Gazi'ye karşı mücadele imkansız olduğu için 78 dipnot, Jacques, kalender, 17 Kasım 1930, Serbest Cumhuriyet Fırkası'na feshetme kararını açıkladı. Bu karar 17 Kasım 1930 günlü bir mektupla İçişleri Bakanlığı'na bildirildi. Aynı sıralarda ortaya çıkmış olan diğer iki küçük parti, Ahali Cumhuriyet Fırkası ve Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Partisi doğrudan doğruya hükümet emriyle feshedildi. 79 dipnot, Tuna'ya, partiler, sayfa 635. Ekonomik gelişme, 80 dipnot. Kemalist iktisadi tedbirlerin eleştirili bir değerlendirilmesi için bakınız Z.Y. Herschlag, Turkey. Achievements and Failures in the Policy of Economic Development During the Interwar Period 1919-1939. Kiklos, 1954, sayfa 323-350. Ve aynı yazarın kitabı Turkey, An Economy in Transition, tarihsiz, önsöz 1958 tarihlidir. 1929 Ekim'inde New York Esan ve Tahvilat Borsası'nın ani düşmesi, ticaret durgunluğu ve fiyat düşüklüğü, işsizlik ve yıkıntı getirerek çabucak bütün dünyaya yayılan büyük depresyon haline geldi. Türkiye, kapitalist serbest teşebbüsçü Batı dünyası içinde hala iyice kaynaşmamış olmasına rağmen, dış ticaretinin geniş ölçüde bağlı olduğu tarım ürünlerindeki fiyat düşüklüğünden büyük zarar gördü. Besin maddeleri bakımından esas itibariyle kendi kendine yeter olduğundan, kendi halkını beslemeye ve depresyonun en korkunç sonuçlarından korumaya yetenekliydi. Fakat diğer bakımlardan ekonomik durumu pek nazikti. Lozan Antlaşması'nın ekonomik hükümleri, Türkiye'nin bazı tarifeler koyma yetkisini kısıtlamış ve onu gelişmemiş geri bir endüstriyle, tehlikeli derecede aleyhte bir ticaret dengesiyle baş başa bırakmıştı. Karşılığını ham madde ihracatıyla ödediği birçok hayati maddeler bakımından daha ileri endüstri ülkelerinden yaptığı ithalata bağlı bulunuyordu. fiyatların düşmesiyle Türk liderleri çok geçmeden kendi kontrolleri dışındaki olayların sebep olduğu, fakat onlardan ivedili tedbir isteyen ağır bir ekonomik bunalımla karşı karşıya kaldılar. Türk hükümetince alınan ilk tedbirler, bunalımdan etkilenen çoğu diğer hükümetler gibi etkileri bakımından köklü olmaktan çok olağan, kısıtlayıcı ve hafifletici nitelikteydi. Ve dış ticaret hacmi ile devlet harcamalarını kısmak amacındaydı. Daha Haziran 1929'da Lozan Antlaşması'nın koyduğu kısıntıların süresinin bitmesinden sonra meclis yeni bir tarife kanununu kabul etmişti. Kanun, Kemalist rejimin başlangıçtan beri kurmaya çalıştığı fakat genişletmekte fazla başarılı olamadığı, oluş halindeki Türk endüstrisine zorunlu himayeyi sağlamak amacındaydı. Yeni tarife, depresyonun başlamasından hemen önce 1 Ekim 1929'da yürürlüğe girdi ve Türk mali politikası başlangıçta önem verdiği endüstrinin genişletilmesinden çaresiz vazgeçerek acil kısıtlama ve himaye amacına kaydı. 4 Aralık'ta kambiyo işlemleri, dış satın almalar üzerine kısıntılar kondu ve 1 sterlin karşılığındaki Türk parası raici 11.10 Türk lirasına düşürüldü. Bunlar ve bunları izleyen diğer tedbirler Türkiye'nin ticaret dengesini lehe çevirdi ve iç mamullere belli bir himaye sağladı. Zamanla ülkenin bütün dış ticaretini hükümet denetimi altına koydu. Bununla beraber Türk liderleri bu kısıtlamaların ilk etkileri yararlı olmakla beraber ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu şeyi, kaynaklarını geliştirecek, onu sanayileştirecek, halkın hayat düzeyini yükseltecek ve uluslararası ticaretin dalgalanmalarından daha az yaralanabilir hale getirecek bir ekonomik genişlemeyi meydana getirmekte hiçbir işe yaramadığının iyice farkındaydılar. Fakat böyle bir genişleme nasıl başarılacaktı? 1929 depresyonu ve ondan doğan sıkıntılar, Batı aleyhtarı ve antikapitalist duyguları canlandırdı. Bağımsızlık savaşının ilk günlerinde olduğu gibi yine birçok Türkiye kapitalizm ve emperyalizm, bu ikisi az çok özdeşti, gerçek düşmanlar olarak göründü. Geri kalmış ulusları onların geriliklerini koruyarak ve sömürerek köreleştiren hem açgözlü hem de ehliyetsiz Batı'ydı. Osmanlı borçları, Lozan kısıtlamaları ve ticaret açığından sonra şimdi de beceriksiz ve yaralı Batı'nın kontrol etmekte veya çare bulmakta son derece yeteneksiz göründüğü ve masum seyirci Türklerin de acıyla içine bulaştığı korkunç bir buhran gelmişti. Gelişme için sermaye ve teşebbüs gücüne ivedilikle ihtiyaç vardı. Bunları kim sağlayabilirdi? Yabancı denetim ve müdahalesine son verme savaşından sonra yeni cumhuriyet rejimi yabancı sermayeye iyi gözle bakmadığı gibi yabancı sermayedarlar da bundan dolayı Türkiye'ye para yatırmakta fazla bir istek göstermiyorlardı. 81 dipnot. Kısa vadeli ticaret kredileri dışında 1933'ten önce Türkiye Cumhuriyeti tarafından sadece bir yabancı istikraz kabul edildi. Bu, Türkiye'de kibrit üretimi tekeli karşılığında Ivar Kruger'le akdedilen 10 milyon dolarlık bir istikrazdı. Bu tek deneme cesaret verici değildi. Herschlag, Turkey, sayfa 121-122. Orhan Jonker ve Emil Wittmeyer. Redesmond Economic and Industrialization, De la Nouvelle Turquie, 1937, sayfa 198-200. Yerli kapitalist sektöründe ne sermayesi ne de teşebbüsü vardı. Uzun savaş, işgal ve devrim yıllarından sonra hala servet sahibi olan kimseler de paralarını yeni ve alışılmamış türden teşebbüslere yatırmayı göze almakta isteksizdiler. Rejim bir asker ve memur rejimi olduğundan ticarete ve tacirlere karşı geleneksel küçümsemeden çok şeyler muhafaza ediyordu. Büyük kentlerdeki tacir sınıfın hala geniş ölçüde Hristiyanlardan ve Yahudilerden ibaret olması bu duyguyu özellikle devam ettiriyordu. Batı başarısızlığa uğramıştı. Birçok gözün tamamen farklı rakip bir ekonomik örgüt sisteminin denenmekte olduğu dünyanın diğer bir parçasına dönmesi kaçınılmazdı. Sovyet Rusya, bütün kendi güçlüklerine rağmen kapitalizmin buhranından pek az etkilenmişti. Onun devletçe yönetilen ve işletilen ekonomisi depresyona karşı bağışık görünüyor ve kapitalist Batı devletleri bile açıkça kendi ilkelerine aykırı olarak ekonomik konularda gittikçe artan devlet müdahalesiyle buhranı çözmeye uğraşıyorlardı. Türkiye çok geçmeden onların örneğini izleyecek ve onları geçecekti. Rus etkileri. Türk devletçilik politikasının kabulünün Sovyetler Birliği'nin örnek ve öğütünden esinlendiği görüşü çok kez söylenmiştir. Şüphesiz benzeyiş noktaları ve hatta doğrudan doğruya ilişki vardı. Kemalist hareketin ilk günlerinden beri ikisi de kanun dışı ilan edilmiş bu devrimci rejimlerin her iki halkın emperyalizmin müdahalesine karşı giriştiği ortak mücadelede birbirine yakın gelmesiyle 82 dipnot. 16 Mart 1921 günlü Türk-Rus Dostluk Anlaşması. Metin J.C. Hurwitz, Diplomacy in the Near and Middle East 2, 1956-95. Bakınız Jacke. W.I. 16, 1934, 23-28. Herschlag, Turkey, sayfa 77 ve devamı ve yukarıda sayfa 253. Türk ve Sovyet Cumhuriyetleri arasındaki ilişkiler dostça olmuştu. Lozan döneminde geçici bir soğukluktan sonra bu ilişkiler 1924 ve 25'te Musul sorunu üzerinde İngiltere ile ortaya çıkan çatışma, Türk duygularını yine Batı'dan uzaklaştırıp Sovyetlere yaklaştırdığı ve 17 Aralık 1925'te bir Türk-Rus dostluk anlaşmasına yol açtığı zaman tekrar sıcaklaştı. Bu diplomatik dostluk hiçbir ideolojik etki getirmedi. Mustafa Kemal, Rusya'daki komünizm lehine kanıtlar ne olursa olsun, Türkiye'de ona hiçbir lüzum görmediğini ta başlangıçtan beri açıklamıştı. Birçok kereler Kemalist ve komünist ideolojiler arasında herhangi bir yakınlığı özellikle yalanladı ve daha Ocak 1921'de Türkiye'de komünist faaliyetlere karşı tedbirler aldı. 1922'de Rauf hükümeti komünist propagandayı yasakladı. Türk Komünist Partisi'nin yarı kanuni kalıntıları da nihai olarak 1925'te kanun dışı ilan edildi. 83 dipnot. Tuna'ya, partiler, sayfa 552. W.Z. Likör, Communism and Nationalism, 1956, sayfa 210-211 ve The Soviet Union and the Middle East, 1959, sayfa 25-29. Rusya'da komünist davasına karşı bu hareketler politik nedenlerle sineye çekildi. Komintern ideologları da Mustafa Kemal'in antikomünist olmakla beraber liberal bir tarım politikası gütmesi, endüstri gelişmesine girmesi, kapitalist batının tasallutuna karşı direnmesi ve feodalizmin kalıntılarını yıkmakta olması dolayısıyla ilerici ve hatta devrimci sayılabileceğini izahla meşguldüler. 84 dipnot. Likör, Soviet Union, sayfa 87-88. 1928 ve 29'da Moskova'da ideolojiye yeniden genel bir yön verme sırasında yeni bir yorum yolu benimsendi ve Mustafa Kemal birdenbire bir devrimci kahramandan bir gerici tiran haline geçirildi. Kemalizm bir kitle hareketi olmaktan çıkmıştı ve topyekün bir kapitülasyon yolundaydı. Türk köylerinde feodal kalıntıların bazısını fakat hiçbir suretle hepsini değil yıkmıştı. Ve onun sosyal temeli burjuvazinin üst katlarıyla kulaklara ilaveten büyük toprak sahipleri arasında bir ittifaktı. Mustafa Kemal'in milli faşizm veya tarımsal bonapartizmin özel bir Türk çeşnisi olan kendine özel bir dehşet ve sosyal demagoji aracılığıyla hüküm sürdüğü söyleniyordu. Moskova'ya göre Mustafa Kemal bir faşistti. Onun idaresi altında Türkiye tekrar emperyalist egemenlik ve toplumsal gerilik içine düşüyordu. 85 dipnot, İBİT, sayfa 105. Bu değişiklikler iki hükümet arasındaki ilişkileri kaçınılmaz olarak etkiledi. Kemalist rejim hakkında Rus değerlendirmesindeki değişme, rejime karşı Türk Komünist Hareketi'nin yenilenmesine yol açtı. Buna karşı Türk makamları da daha şiddetli bastırıcı yeni tedbirlere giriştiler. Bunlar 1929 yazında Türk hükümetinin eylemlerini ve ekonomik politikasını şiddetli bir dille mahkum eden Sovyet basınında bildirildi. Türk basını bu tedbirleri savunarak ve Rusların dikkatini kendi sıkıntılarının bazılarına çekerek karşılık verdi. Her iki tarafta gazeteler hükümet organları olduklarından basın polemikleri kolayca uluslararası bir tartışma haline aldı. 86 dipnot. Ahmet Şükrü Esmer, Siyasi Tarih, 1919-1939, 1953, sayfa 204-205. Bu şartlar altında birkaç ay sonra Türk-Rus ilişkilerinde dramatik bir düzelme meydana gelebilmesi daha da dikkat çekicidir. İlk belirti Kasım 1929'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile bir ticari anlaşmaya girişildiği zaman görüldü. 11 Aralık'ta Ziraat Bankası ile Sanayi ve Maden Bankası tarafından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile ticaret için kurulan bir şirket işe başladı. 13 Aralık'ta Sovyet Dış Ticaret Komiser Yardımcısı Karahan, Ankara'ya gelip Mustafa Kemal tarafından kabul edildi. Ve 17 Aralık'ta 1925 antlaşmasını yenileyen bir Türk-Rus protokolü imzalandı. Ekim 1930'da Türk Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Moskova'yı ziyarete gittiği zaman ilişkiler daha da sıkılaştı. Bunu diğer ziyaretler izledi. Ekim 1931'de Litvinov'un Ankara, Nisan-Mayıs 1932'de İsmet Paşa'nın Moskova, Ekim 1933'te Voroşilov'un Ankara, Temmuz 1935'te Celal Bayar'ın Moskova ziyaretleri. Bu ziyaretlerin en önemlisi 1932'de Türk Başbakanı'nın ve Dışişleri Bakanı'nın Moskova'ya yaptığı ve orada 8 Mayıs'ta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile 8 milyon dolarlık bir istikraz anlaşması imzaladıkları geziydi. Bunun çoğu Kayseri'de Sovyet rehberliği ile kurulan kombina ile tekstil sanayinin geliştirilmesi için kullanıldı. Batı'nın hala depresyon çukurunda acı çektiği bir zamanda Sovyetler bir ekonomik genişleme yöntemi, onu başlatacak sermaye ve onun uygulanmasına yardım edecek uzman sunmaya yetenekliydi. Kemalizmin devletçilik ilkesini benimsemesi, Sovyetler Birliği'ne veya komünizme herhangi bir politik veya ideolojik eğilimden değil, fakat zamanın tamamen pratik zorunluluklarından doğmuştu. Daha önceki mücadelelerin ve karışıklıkların getirdiği yıkıntı ve yoksulluktan hala tamamen kurtulmamış ülke, şimdi de Türk liderlerinin ne sorumluluğunda ne de denetiminde olan dünya çapında yeni buhranın sonuçlarından yaralanmıştı. Yardıma ivedilikle ihtiyaç vardı. Nereden bulunabilirse oradan alınması gerekliydi. Devletçilik. Yeni ekonomik politikanın ilk belirtisi İsmet Paşa'nın 1930'da Sivas'ta devletin daha büyük ekonomik faaliyetine olan ihtiyacı üzerinde önemli durduğu konuşmasında görüldü. Ondan sonra 20 Nisan 1931'de Mustafa Kemal, ertesi ay Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'nde kabul edilecek ve daha sonra anayasaya konacak olan 6 temel ve değişmez ilkeyi ilk kez ortaya koyduğu ünlü bildirisini yayınladı. Bunlar hala parti flamasında 6 okla temsil edilir. Bildirinin birinci maddesi, Cumhuriyet Halk Fırkası, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır der. Bu ilkelerden yalnız biri devletçilik yeniydi. Bildirinin üçüncü maddesinde şu deyimlerle tanımlanmıştı. Hususi mesai ve faaliyeti esas tutmakla beraber, mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha ve memleketi mamuriyete eriştirmek için milletin umumi ve yüksek menfaatlerinin icap ettirdiği işlerde, bilhassa iktisadi sahada devleti fiilen alakadar etmek mühim esaslarımızdandır. 87 dipnot. OM. Mayıs 1931, sayfa 225-226. 1935 programından yapılan resmi İngilizce çevirisi C. Smith, Modern Turkey, 1940, sayfa 238. Karşılaştırma, Herschlag, Turkey, sayfa 86. Bunu izleyen yıllarda parti, hükümet ve bizzat Mustafa Kemal tarafından devletçiliğin başka tanımlamaları yapıldı. Devletçilik sözcüleri sosyalist olmadıklarını belirtmeye çaba gösteriyorlardı. Ekonomiyi kolektifleştirmek veya devlet tekelleri kurmak niyetleri yoktu. Tarıma hiç dokunmayacaklardı ve özel teşebbüsü sanayi ve ticaretten elemek isteğinde değillerdi. Amaçları, ulusun güç ve refahı için hayati önemde olan ve özel sermayenin yeteneksiz, eylemsiz veya yavaş olduğu alanlarda projelere girişmek ve geliştirmekti. 1933'te Türk endüstrisinin genişletilmesi için ilk Türk 5 yıllık planı hazırlandı. 9 Ocak 1934'te onaylandı ve 1939'da tamamlandı. Bu plan şüphesiz Rus örneğinden esinlendi ve tabiatıyla Rus ikraz ve öğütünden yardımlandı. Planın ereği aynı zamanda başta tekstil olmak üzere tüketim malları endüstrisiyle kağıt, cam, seramik ve temel endüstri gücünü özellikle demir, çelik, kimya endüstrisini geliştirmekti. En önemli başarılar Sovyetlerin planladığı Kayseri'deki 33 bin iyilik tekstil fabrikası kombina ile İngilizlerin Karabük'te kurdukları demir ve çelik fabrikasıydı. 88 dipnot. M. W. Turnberg ve diğerleri. Turkey, An Economic Appraisal, 1949, sayfa 109 ve devamındaki yorumlara bakınız. 5 yıllık plan ilerledikçe Türk iktisat planlayıcıları yine özel teşebbüse saygılarını teyit etmekle beraber onun genişlemesine ve hatta yaşamasına pek az ilgi gösterdiler. Sebepler yine doktrinden gelmiyordu. Ağustos 1935'te İzmir Fuarı'nda Mustafa Kemal şöyle diyordu. Fertlerin hususi teşebbüslerini ve şahsi kabiliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin bütün ihtiyaçlarını ve birçok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline alması esasına dayanarak, Türkiye'nin tatbik ettiği devletçilik sistemi 19. asırdan beri sosyalizmin nazariyatçılarının ileri sürdükleri fikirlerden alınarak tercüme edilmiş bir sistem değildir. 89 dipnot, Baydar, sayfa 87. Bakınız Herschlag, Turkey, sayfa 89 ve aşağıda sayfa 463. İktisatçılar, Türk devletçiliğinin başarıları üzerinde bütünüyle sert yargılarda bulunmuşlardır. Şüphesiz ki devletçilik ülkeye birçok sanayi teşebbüsleri kazandırdı. Kayseri, Ereğli, Nazilli, Malatya ve Bursa'da tekstil, İzmit'te kağıt ve selüloz, Gemlik'te suni ipek, Paşabahçe'de cam ve şişe, Kütahya'da çini, Keçiborlu'da sülfür, Sivas'ta çimento fabrikaları kuruldu. Ağır sanayide Zonguldak'ta antrasit, Karabük'te demir ve çelik tesisleri vardı. Fakat Türk plancılarının ve onların yabancı danışmanlarının çabaları pek çok kez uygunsuz, karışık ve yanlış yöneltilmişti. Yüksek fiyatlarda adi şeyler üreten müsrif ve verimsiz fabrikalar hakkında birçok hikayeler de vardır. Thornburg raporunda şöyle diyor. Türkiye'de gördüğümüz şey planlı ekonomiye değil, sermayenin çoğunun hükümetçe sağlandığı kötü yönetilmiş bir kapitalist ekonomiye benzer. Rus etkisinin sonucu, ana ve babasının en iyi imkanlarının hiçbirisini tevarüs etmeyen bir melezdir. 90 dipnot. Turnberg, sayfa 39. Turnberg raporu, devletçi plancıları yalnız kendi çalışmalarında acemilikle değil, özel teşebbüsün mümkün genişlemesini önlemekle de itham eder. Özel teşebbüs başarısız olmadı, kasten şevki kırıldı. 91 dipnot. İBİT, sayfa 34. Öte yandan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nın raporu şunu teslim eder. Devletçilik yöntemi altında Türkiye büyük ilerlemeler yapmıştır. Osmanlı mirasıyla malul yerli özel teşebbüs tarafından bu devrede bununla kıyas edilebilecek bir başarı sağlayabilecek olduğu şüphelidir. 92 dipnot. The Economy of Turkey, 1951, sayfa 9. Belki de bütün hareketin en ciddi kusuru tarımın hemen hemen tamamen ihmaliydi. Herschlag bu nedenle der, ülkenin en büyük doğal serveti işletilmemiş olarak kaldı. Tarım üretimi artmadı ve sadece sınırlı bir iş gücü şehir endüstrisine aktarıldı. 93 dipnot. Kiklos, sayfa 324. Türkiye adlı kitabının sayfa 143 ve devamı ile karşılaştır. Son yıllar. 1930'larda Cumhuriyet hükümeti esas itibariyle ekonomik konularla, daha sonraları da ufukta görünen mihver saldırısı tehdidiyle ilgiliydi. Bununla beraber Mustafa Kemal daha birkaç batılılaşma ve reform tedbiri için zaman buldu. 1930'daki ikinci batılı demokratik hükümet denemesi kısa bir süre sonra terk edilmiş ve bu teşebbüs 1945'e kadar yenilenmemişti. 94 dipnot. Yukarıda sayfa 278'e ve aşağıda sayfa 378'e bakınız. Fakat diğer batılılaşma şekilleri de devam etti. Aralık 1934'te kadınlara meclis seçimlerinde oy vermek ve milletvekili seçilmek hakkı tanındı. Ve 1935 seçimlerinde 17 kadın milletvekili seçildi. Yine 1935 yılı iki kayda değer yenilik daha getirdi. Birincisi, bütün Türkler tarafından soyadı almak zorunluluğuydu. İkincisi, bütün devlet ve kamu dairelerinde cumartesi saat 13'ten pazartesi sabahına kadar bir hafta tatilinin kabulüydü. Bu tedbirlerin ikisi de daha önce başarılmış olanlara kıyasla küçük önemde olmakla beraber İslam geleneğinden köklü bir ayrılmayı gerektiriyordu. Haftalık dinlenme günü bir Yahudi ve Hristiyan adetiydi. Fakat İslam adeti değildi. Müslümanların cuması toplu bir ibadet günüydü. Fakat bir sabbat değildi. Geleneksel olarak da camiler etrafında kurulan pazarlarda en büyük faaliyet günüydü. Cuma günü hafta tatili meclis tarafından 1920'de önce demiryolu işçileri için kabul edilmiş ve 1924'te nüfusu 10.000'i aşan bütün kentlerde genelleştirilmişti. Haftalık tatil gününün Müslüman cumasından Hristiyan pazarına naklinin aşikar iktisadi ve idari yararları vardı ve Batı saat ve takviminin kabulünün mantıki bir sonucuydu. 95 dipnot. Şake. W.I. Sayfa 1, 50 ve devamı. Türklerin, diğer Müslüman ulusların çoğu gibi aile adı kullanma geleneği yoktu. Bir kimse doğumunda kendisine verilen kişisel adıyla ve çocukluğunda verilen ikinci bir adla veya babasının adıyla bilinirdi. Soyadları vardı fakat nadirdi ve genel bir şekilde kullanılmıyordu. Modern bir toplumun daha karışık ve geniş ilişkileri aile adı sistemini arzuya değer kılıyordu. Yeni medeni kanunun kabulü bunu hemen zorunlu hale getirmişti. 28 Nisan 1934 günlü bir kanun, 1 Ocak 1935'ten itibaren yürürlüğe girmek üzere her Türk vatandaşına bir soyadı almak zorunluluğunu koydu. 96 dipnot. İbit, sayfa 53. Aynı zamanda eski rejimden kalan bütün gayri askeri rütbeler ve ünvanlar kaldırıldı ve yerine bay, bayan sözcükleri kondu. Başbakan Cumhurbaşkanından zafer kazandığı yerin adını aldı ve İsmet İnönü oldu. Cumhurbaşkanı ünvanlarını terk etti ve meclisten Atatürk adını aldı. Aynı zamanda fazla Arapça olan Mustafa'yı atıp hayatının geri kalan kısmında ve sonrasında tanındığı Kemal Atatürk oldu. 97 dipnot. Kemal yerine daha Türkçe göründüğü iddia edilen Kamal'in konması kısa sürdü ve genel bir kullanıma erişemedi. 1938'in ilk aylarında Anadolu'da bir gezi sırasında Atatürk hastalandı. Kısa bir iyileşmeden sonra durumu süratle kötüleşti ve 5 Ekim'de vasiyetnamesini yapmanın yerinde olacağını düşündü. 1 Kasım'da meclisin yeni toplantı dönemi açıldığında Cumhurbaşkanı'nın demeci ilk kez onun adına başbakan tarafından okundu. 10 Kasım'da da şiddetli elem içinde donup kalmış bir ulus, kendisine 20 yıla yakın rehberlik etmiş büyük liderin öldüğünü öğrendi. Hükümet bildirisi, Türk vatanı büyük yapıcısını, Türk milleti ulu şefini, insanlık büyük evladını kaybetti diyordu. 98 dipnot. IA 1 798. 16 Kasım'da tabutu Türk bayrağına sarılmış bir katafalk üstünde İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nın büyük kabul salonuna kondu. Orada 3 gün 3 gece sonu gelmez bir yaslılar akıntısı ona son saygılarını sunmak üzere geçti. 19 Kasım'da seçkin bir İslam bilgini ve ilahiyatçısı Profesör Şerafettin Yaltkaya, Müslüman usulünce onun vücudunu yıkayıp duasını yaptı ve 12 general katafalkı sarayın önünde beklemekte olan bir top arabasına taşıdı. Büyük bir cenaze korteji tabutu Gülhane Parkı'na kadar izledi. Orada tabut bir torpido botuna kondu ve sonra eski adıyla Göben olan Yavuz Zırhlısı'na nakledildi. 10. Kaset 2. Yüzün Sonu.